Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Bu hafta Türkiye'de çok konuşulan, hatta Türkiye'yi izleyen yabancıların tweetlerinde sıkça övgü yazdırdığı Bir Başkadır ya da İngilizce ismiyle Ethos dizisini konuşacağız. Neden yani sence bu kadar yankı uyandırdı, insanlar bu kadar beğendi bu diziyi? Türkiye'nin farklı nesini gösterdi izleyiciye ki bir anda gündem oluşturdu. Herkes bu diziden bahseder oldu. Bir, her şey çok sıradanlaşmıştı, teklifleşmişti. İşte Osmanlı Padişah ya da Zengin Yalı dizileri dışında bir hikaye olduğu için mi? Yoksa muhafazakar dünyayı ilk kez böyle modern bir bakış açısından dile getirdiği için mi?
Evet, popüler hakikaten konu. Tabii ben sinema uzmanı değilim ama bu olayı bir sosyal bilimci olarak bu bize Türkiye üzerine konuşmak için bir çerçeve sunuyor. Yani bu bir tür bunu bir veri olarak görmek gerekiyor. Yalnız şunu söylemek isterim fikirlerimi söylemeden önce. Bu ilgi entelektüel bir ilgi mi? Yani şehirli, okumuş insanların Türkiye'deki arayışlarına tam oturduğu için mi ilgi mi? Yoksa halk izliyor mu konusunda onu şey değilim, emin değilim. Yani her ne kadar dizinin içeriği tam Türkiye'de sorun olan bazı temel konuları ele alsa bile yine son tahlilde bu aslında bir entelektüel bakış açısı bu dizi. Yani rafine edilmiş bir entelektüel bakış açısı. Dolayısıyla bu dizi bize çok ilginç tartışma alanları sağlıyor. Çünkü neden bu o kadar popüler oldu? Şundan dolayı Türkiye'de son 5 yılda yoğunlaşmış haliyle Ergun 10-15 yıldır özellikle post Kemalist dönemde bazı şeyler yaşıyor Türk toplumu. Bazı şeyler işte dinle ilgili yaşıyor, laikle ilgili yaşıyor, İslamcılık, otoriterleşme. Bir taraftan işte ilk defa bir tür aile ilişkileri Türkiye yönetiyor. Bunlar Türkiye toplumunu etkiliyor. Türkiye aslında bunları tartışıyor. Bu dizi bu 10-15 yıllık hikayeyi temel konularını bence çok başarılı yansıtıyor. Nedir bu konular? Mesela bir tanesi nedir? Türkiye'de aslında herkes toplumdan şikayetçi. Hepimiz tek tek toplumdan şikayet ediyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. İşte dindarlar ya bu toplum işte neden bunu kabul etmiyor diyor. Sekülerler bu toplum adam olmaz. İşte Yozgat, Çankırı buradan demokrasi mi olacak diyor. Aslında Türkiye toplumuna baktığın zaman seküleri, okumuşu, şehirlisi, dindarı, hatta dindar, yenilikçi dindarı onlar da mutsuz. Yani dindar ama sünniliği beğenmiyor. Herkes topluma kızgınlık içerisinde toplumun kendisi gibi olmadığını görerek bir pesimizm, bedbinlik içinde. Bu dizide onu çok iyi ortaya koyduklarını düşünüyorum. Yani diziye baktığın zaman psikiyatrinde işte mesela o psikiyatri tiplemesi bu über bir seküler. Yani yazları tatile giden ama öyle çok kaldı mı Türkiye'de seküler emin değilim. Aslında öbür psikiyatri yani Kürt kökenli olan o aslında geleneksel ailesinin işte dindar olduğu Kürt diliyle evde konuşulan.
Orada bir araya girebilir miyim? Yani tabii. Muhafazakarlık çok konuşuluyor ama aslında senaryo çok ustaca kurgulanmış. Belki de Türkiye'nin bugünkü baskıcı sisteminde çok ustaca bir Kürt meselesi sokulmuş. Yani o sakat ve özürlü kardeş aslında tabii. Muhtemelen bir askerin annesine hamileyken tekme atması.
Evet, orada.
Yani o hikaye Kürt meselesi de var ama çok böyle cesur, yani ölçüsünde vermiş gibi bu şarkı.
Burada katılıyorum sana. Yani birincisi bu dizinin bizlerin topluma kızmasının aslında bizi boşuna yorduğunu. Mesela orada psikiyatri diyor ki rol yapmaktan sıkıldım. Ya toplum değişmiyor. Yani ben dindar olarak kızıyorum, sen seküler olarak kızıyorsun, öbürü sosyal demokrat olarak kızıyor ama bu toplum devasa bir şey, çok büyük bir şey. Dolayısıyla bu toplumu yani başkalarını kurtarmaya çalışmakla geçti Türkiye'nin yakın tarihi. Herkes başkasını kurtarmaya çalışıyor. Ben işte insanları sekülerizme çağırıyorum. Dindarlar dinden kurtarmaya çalışıyor. İkincisi de senin dediğin, şimdi bu dizi şunu sağlıyor aslında bize. Şu tartışmaya fırsat veriyor. Normal arayışı anlamsız bir arayış. Yani normal olan nedir? Bak bu sosyal bilimlerde Ergun, Durkheim'le ortaya çıktı. Mesela Covid'de maske takmaya başlayınca ben yadırgamıştım kendimi. Çıkmaya utanıyorum dışarıya. Şimdi dışarıda maskesiz insan görünce onu yadırgıyoruz. Yani Durkheim bize dedi ki bu normal denilen şey aslında yani böyle bir şey yok aslında. O yüzden normal olan kim? Başörtüsü görünce vay be bu yobazlık diyen mi? Yoksa erkek arkadaşlarıyla rahat cinsel ilişkiye giren bir kadın figürüne ahlaksızın teki. Ki dizide bu başarıyla sunuluyor. Şöyle ki bütün Türk toplumu için bunu söyleyemeyiz ama şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye'de hatırı sayılır bir seküler kitle dindarları Hacı Hoca ile kafayı bozmuş, bir tür devirmiş sürü gibi görüyor. Orada diyor ya hocalara, dualara kafalı. Ama aynı şekilde bir grup dindar da seküler bir kitleyi ahlaksız, namazsız, kıçı açık, bilmem neresi açık, kıskançlık bilmeyen, cehenneme gidecek olarak tanımlıyor. Yani aslında bunu çok başarıyla, aslında herkes birbirine böyle bakıyor. Şimdi bir tane Warner diye bir adam kitap yazdı. The Trouble with Normal diye. Yani siyaset biliminde normallik aslında başa beladır gibi bir şey söylemeye çalıştı. Bence bu dizi bunu güzel bir şekilde bize sunuyor. Yani normal olan nedir? Başı örtülü oradaki Kürt karakter midir? Oradaki daha işte veya evleri temizliğe giden midir? İşte buradaki sıkıntı neden ilgi çekiyor bu dizi? Türkiye'de çünkü biz aslında uzun bir süredir hatta Cumhuriyet'ten beri normal olan nedir'i tanımlayıp toplumu buna uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden dizi şunu söylüyor bize. Hepimiz eksiyiz. O zaman en mutlusu böyle kabul et. Nitekim ben kendi tecrübemden bir şey paylaşmak isterim. Ben 4 yılı aşkın süredir Avrupa'da yaşıyorum. Bana biri soracak olursa Avrupa toplumlarının Türkiye'ye göre daha başarılı olduğu şey nedir? Ya karışmıyor kimse kimseye burada. Yani senin kıyafetindir, şudur, budur. Elbette burada da bazı sorunlar var. Türkiye'de sıkıntı ötekini normal görememe. Bir problem var. Bu dizide çok iyi işlenmiş. Yalnız şöyle de sorunlar var. Ya ben tabii dediğim gibi sinema uzmanı değilim de dizi bu hikayeleri bir görsel alana getirmek için çok ustaca psikiyatri işte görüşmelerini kullanıyor. Bu aslında çok uzun sürecek şeyi kısa yerde berkitmeye sağlıyor. Fakat bazı yerlere bu biraz aşırı yapay. Örneğin orada iki Kürt kız kardeşin kavgasında biz başörtü ve başörtüsüz şeyini görüyoruz dikkat edersen. Yani kavgasını anladığım kadarıyla onu biraz vurgulamak isterken biraz gerçekliği arttırılmış gerçekliğe gidiyor. Şimdi burada dizinin bence Türkiye'deki temel ayrım eğer biz Kürt sorunu, İslam, sekülerizm dersek bir önemli bir şey söylüyor. O da şudur. Bu dizi her ne kadar dindarları da, sekülerleri de başka Kürt meselesinde içerse de genel tınısı bir seküler öz eleştiri bu dizi.
Burada Kemalist düzenin biraz Kemalist bir eleştirisi aslında.
O yüzden şunu beklememiz gerekiyor.
Din meselesinden.
Şunu beklememiz gerekiyor. Mesela burada psikiyatri diyor ki başörtüsü konusunda anne babamın bok yemesi diyor. Bu çok sert bir laf. Bakalım bunu bekle, yani bunu geniş kitle ne diyor bilmiyoruz. Yani bunu yani tabii ki Türkiye'de Twitter'da bu dizi Sita'yı işte bahsediyorlar da bu şundan önemli, bu çok önemli. Çünkü buradaki eğer öz eleştiri normal olarak kabul edilirse seküler toplum tarafından şöyle bir şey var. Çünkü Türkiye'de bu şekilde henüz dindarlar bir öz eleştiri yapmadı. Bak mesela deprem oluyor. Erdoğan çıkıp diyor ki Erzincan depreminde CHP. Ya sen veya mesela cemaat bir sürü karar aldı. Bu kararlar Türkiye'de ama şöyle ama böyle Türk toplumuna ciddi sıkıntılar üretti. Mesela Gülen çıkıp Yolun Kaderi diye bir kitap yazdı ve kenara çekildi. Şimdi seküler açıdan bakarsan aldıkları kararlarla başkalarının hayatını etkileyen hatta sıkıntı veren insanların bunu Tanrı'nın bir iradesi olarak sunması kadar insanı dinden soğutan bir şey olamaz. Burada ise şunu görüyoruz. Elbette burada dindar eleştirisi de var. Dindar Kürt eleştirisi de var ama dizinin %51 tonu sekülerizmin yani seküler aktörlerin kendini araması. Dolayısıyla bu eğer bu dil, bu arayış seküler geniş kitle tarafından kabul edilirse fevkalade önemli bir şey. Buradan bir şeye gelmek istiyorum. Bak Türkiye'de şöyle bir sorun var Ergun. Şimdi Türk toplumu şunu anlamıyor. Yani şunu biz tartışmalarda az geçiyor. İnsanlar fikir değiştiği zaman bu entelektüel bir değişimdir, tamam mı? Mesela fikir değiştirirsin. Mesela bu dizide var. Ne var? Seküler bir kadın ailesinden dolayı öcü olarak gördüğü başörtüyü sevmeye başlıyor. O insanları. Aynı anda Hocanın kızı da başını açıyor. Şimdi şunu anlamamız gerekiyor. Bu tür değişiklikler entelektüel değişikliklerdir ama aynı zamanda sosyolojik değişikliklerdir. Yani düşüncesini değiştiren mahallesini değiştirecek. Mesela başörtülü bir kız başını açıp eğlenmek istediği zaman eğlence türü değişecek. Bu sefer şöyle bir problem var. Bu fevkalade önemli. Etrafın hala başörtülü, sekülerlerde seni kabul etmiyorsa. Yani asıl Türkiye'de bugün yaşananlardan dolayı entelektüel olarak fikrini değiştirmiş ama sosyolojik olarak da mahallesini değiştirmek isteyen pek çok insan var. Fakat burada nasıl Erdoğan'ın mahalle bekçileri varsa, hani fiziki olarak seküler mahallenin çok agresif bekçileri var. Bu tür değişiklik isteyenleri bir tür pişmanlık törenine davet ediyor. Mesela ya diyorsun işte AKP'yi destekledim ama bugünkü rejimi onaylamıyorum. Hadi bakalım evet yetmez ama evet konusunda günah şeyi çağır. Bu dizi şunu söylüyor. Bak bu dizideki şu sahne çok can alıcı. Konya'ya kızını gönderirken hocanın kızını mahalleyi değiştiriyor. Orada bir şey demiyor. Şöyle bir paradoksal ilkenin altını çizmek istiyorum. Kimseyi mahallesini değiştirmeye zorlamamak lazım ama mahallesini değiştirenlere hoş geldin demek lazım. Türkiye'de bu yapılmıyor şu anda. O yüzden işte başörtülü caz çalıyor. Bir grup mahalle bekçisi ona şey yapıyor. Çok bir zaman önce Ergun Kalkuta'ya gitmiştim Hindistan'a. Çok masalsı şehir, bilmiyorum gittim mi oraya.
Yok Kalkuta.
Çok etkileyici yani çok etkisinde kaldım. İki defa gittim hatta. Orada bir kitapçıya gittim. Biliyorsun Hindistan modernle ve gelenek aynı anda. Trafikte giderken orada birisi başka bir iş yapıyor. Yani hiçbir ayrımın olmadığı bir şey. Orada bir kitapçıdan bir kitap aldım. O kitabı ben uzun süre okumadım. Daha sonra ya bu kitaba bakayım dedim. Orada ilginç bir şeyle karşılaştım. Kitapta 19. yüzyılın sonunda bir grup Hintli Müslüman oluyor. Bu bir tartışma oluşturuyor Hindistan'da bir bölgesinde diyelim bir yerinde o zaman. Bir grup yobaz Müslüman din adamı da madem Müslüman oldunuz hadi bakalım inek eti yiyin diye onları zorluyor. İşte bu yani mahallesini değiştiren insanlara hadi bakalım bunu ispatla. Çünkü bak şöyle bir durum var. Türkiye'de şu anda kriz yani 20 yıl önce krizdeki mahalle seküler mahalleydi. Bu mahallenin ne kadar sorunlarını çözüp çözmediğini bilmiyoruz. Ama bu filmde de tartışıldığı üzere şu an krizdeki mahalle dindar mahalle. Buradan pek çok insan farklılaşmak istiyor. Bu farklılaşanlara biraz önce dediğim gibi mahallesi çünkü değişmek salt entelektüel değil. Ben fikrimi değiştirmesem. Ben diyelim ki fikrimi değiştirdim. Ben eskiden Nakşi'ydim. Sosyal demokrat oldum. Ya hiçbir sosyal demokrat arkadaşlık yapmıyor ki senin. Anladınız demek ki? Yani o kadar sert ki mahalle.
Bir de şey var tabii. Sınıfsal bir bakış açısı ya da var.
Sınıfsal da var
o
ama.
O psikiyatr kadın başörtülüye temizlik alt sınıf olarak bakıyor. Yani eskiden Amerikan filmlerinde siyahlar sadece garson ya da evde temizlikçi karakteri canlandırabilirdi. Onun da kafasında başörtülü yani Hazal evinde temizliğe gelen kadının adıyla seslendiği sahnede yani başörtülüyle eşit olma şeyini de yaşıyor. Yani gizli bir adı konulmamış bir ırkçılık ya da ayrımcılık da var orada ama şey belki eksik tabii son 20 yılda muhafazakar kesimin o üst sınıfı yoktu hiç dizide. Sınıf atlamış, işte daha modern kesimlerde yaşayan varsın şeyi yoktu. Belki o bir... Ama hepsini de bir diziye koymak mümkün değil.
İkinci hani döneminde ne olacak? Bütün hepsini koyamaz ama şunu demek istiyorum ben, katılıyorum sana. Yani Türkiye'de modernleşmenin şehirli dinamiklerinden dolayı modernleşme bir ideal erkek ve kadın tipi üretti. Mesela o ideal erkek tipinde sakal da yok. Yani sadece olay başörtüsü değil. Yani genelde o modernleşmenin idealize ettiği insan tipleri sakalsız, bıyıksız, işte başörtüsü olmayan bu iş bölümünde başörtüsü daha işte Anadolu, daha dediğin gibi oraya yanaştı. Daha sonra bunlar merkeze gelince bir tür ya ne olacak falan alışkanlıklar var. Ben burada şunu altını çizmek istiyorum. Steve Martin bir kitap, Fuller, Steve Fuller'in bir kitabı var. Şöyle entelektüelin sosyolojisi, entelektüel kariyerin zihnin kariyeri yani düşünceyi değiştirmek kadar kolay olan değişen düşüncelerin normal olduğunu kabul etmektir. Yani Türk toplumunu konuşursanız herkes insanların değişmesi gerektiğini ya gel benim gibi düşün diyor ama fikri değişen insanları biraz önce söylediğim gibi onlara
Ne kadar dönemlikle suçluyor.
Yani şöyle, mahallelerin hepsi, yani sekülerler İslami kesimi değişmemekle suçluyor. İslamcılar sekülerleri değişmemekle suçluyor. Fakat değişenleri de günah çıkarmaya, onları geçmişteki hatalarından dolayı pişmanlık, yani bir tür günah çıkarmaya davet ediyor. Benim kanaatim, Türkiye'deki bu büyük çalkantı mutlaka her iki tarafta bir dakika biz bir yerde yanlışlık yaptık mı tartışması doğuracaktır. Bu entelektüel aşama kadar önemli olan, biraz önce dediğim gibi, kimseyi zorla mahallesinden zorlamamak lazım. Başörtün sen bilirsin. İşte sen başka türlü mü giyineceksin sen bilirsin. Ama mahallesini değiştirmek isteyenleri de işte sen geçmişte şöyle yaptın, sen böyle yaptın yerine ona hoş geldin demek lazım. Onu, bu filmde bence bilmiyorum ne amaçla bu senaryosu yazıldı ama ben bu filmi okuduğum zaman Türk toplumuyla ilişkisi bağlamında bunu biraz görüyorum. Yani Türk toplumunda şu anda özellikle bak dindar kesim içerisinde çok sayıda insan, çok sayıda genç, üniversite okuyan insanlar aslında bir sorun olduğunu algılıyorlar, bunu tartışıyorlar. Ama bunu tartışmak ve algılamak yetmiyor. Pratiğe geçirdiğin zaman Türkiye'deki mahalleler o kadar birbirinden ayrı ki fikir değişenlere bile seyahat hakkı verilmiyor. Yani nasıl işte Türkiye'de otoriterleşmeyle mahalle bekçilerinden bahsediyoruz? Şu var, mahallelerin de entelektüel bekçileri var. İlle geçmişteki hataları devam ettirmeye, onları sürekli sorgulamaya. Dolayısıyla şöyle bir grup var Türkiye'de. Bak açık söyleyeyim, bu film de şunu gösterdi. Sekülerler arasında da, dindarlar arasında da aslında değişik yaşamak isteyen, bu gidişattan rahatsız olan ama bunu yapamayan insanlar var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin sorunu artık bir entelektüel olmak ziyade bu sosyolojik değişimi sağlamak. Bunu da anlamak gerekiyor. Bu film bence bu açıdan bunu çok isabetli şey yapıyor. Yani tartışıyor. Çünkü başta söylediğim gibi bunun ilgi görmesinin sebeplerinden bir tanesi özellikle işte belli bir okumuş kesimin, işte gazetecilerin, entelektüellerin veya şöyle söyleyeyim, Netflix izleyicilerin evrende olan bir şey bu. Yani son tahlilde Türkiye'de ben
paralı bir şey
ama paralı belli bir kitleye hitap ediyordur. Anadolu'da belki bu film mesela şey o sahnede var ya hani psikiyatri hastasına bir sürü örnek anlatıyor. O değil de su yol çatlağı budur deyince hemen anlıyor onu. Çünkü bu entelektüel bu filmin entelektüel evreni bizim için çok ikna edici olsa da yine paradoksal olarak o dünyada ne var ki bu filmde? Yani nedir ki ortaya koyacaktır? Aslında biraz aşırı yoruma gitmezsem ben bu filmin bu konuda da önemli bir ipucu verdiğini düşünüyorum. Şu sahne benim için çok etkili bu filmde. Kız çorap hediye ediyor. Evet. Bak şimdi çok ilginç. Türkiye'de bu yani entelektüel dille işlevsel dili çok iyi analiz etmek lazım. Şöyle ki mimarların çok sevdiği bir laf vardır Ergun. Luz diyemiyorsam bir mimara ait süs cinayettir. Yani bu şu demek, bir şeyi yapacaksan işe yarıyorsa yap, süsleme bunu. Şimdi muhafazakar kesimde bu iş, bu çorap hediye etmek Anadolu'da bir tür işlevselliği temsil eder. Mesela çok ilginç örnekler vereyim. Askere giden adama atlet hediye edilir mesela. Don hediye edildi.
Ama hatta çocuğun çorabı delikti, ondan çorap hediye edildi.
Evet, evet, evet, hediye etti. Ama şurada demek istediğim şu. O kültürde işlevsel olmayan, nasıl diyeyim, böyle bir biblo, böyle bir sanatsal bir... Bu iki dilin, bu filmde çok... Mesela başka bir örnek vereyim. Bu önceki örneği bitireyim. Mesela evinize bir adam gelir, askere gidecek çocuğuna gazeteye sarılmış çorap bırakır. Atlet bırakır. Hatta o evden çıkar. Siz onu orada unutmuş gibi bırakır. Yani başka bir örnek. Filmin sonuna doğru bir sahne var. Adamla kadının işte birbirlerine sevgi tazeledikleri sahne. İşte kalk bir çay koy. Mesela bu aslında o bağlamda bir erkeğin romantizm şeyidir. Ama bunu feminist açıdan bakarsanız ya işte görüyorsun edilgen kadın falan filan. Şimdi bu neden önemli biliyor musun? Şundan dolayı önemli. Bu sembolik dili oradaki bağlamında düşünemediği için Türkiye'de sekülerizm toplumla anlaşamadı. Bunu yeni yeni yaptı. Nereden biliyoruz? İki tane örnek vereyim. Mesela İstanbul seçimleri de yolsuzluk kelimesi kullanılmadı. Çünkü yolsuzluk kelimesi tını yapmıyor orada. İsraf kelimesi kullanıldı. Bak israf. Veya şöyle söyleyeyim. O bağlamda kadın erkek eşitliğinin bir ilke olarak benimsenmesi kalkınma için elzemdir. Hiçbir karşılığı yok mu? Yani bunu ya yani bir karşılığı yok derken bu yani burada modern ve seküler veya sekülerlerin kullandığı bir aydınlamacı dil var. Bu dil bir şey ifade etmiyor. Bu dilin dışına çıkıp bir tür işlevsel dil kullanmak lazım. Yani bu filmde çorap sahnesi, o evdeki büyük kardeşin duygusallığını anlatırken aslında çok göze samimi, kulağa samimi görünen ama aslında entelektüel olarak analiz edersen gayet kadın karşıtı görünebilen, yani işte kalk o zaman bir çay koy bana falan, yani ne kadar mutluyuz ama aslında o öbür taraftan bu da bence önemli. Bizde bir David Mitrani vardı, bu işlevselcilik fonksiyonalizm çalışmıştı. Yani bu dili keşfetmekte zorlanıyor Türkiye'deki sekülerler ve o entelektüel dil karşılık üretmiyor Anadolu'da. Yani aydınlanmacı, işte bilmem neyden bahseden, kadın konusu, bunların bir şeyi yok. Nitekim yine o psikiyatri sahnesinde soyutlaştıkça konu başörtülü kız kopuyor ama somutlaştıkça işte filmdeki kadın su çatlağı bulur. Yani o dile yaklaştıkça bir diyalog kuruluyor. Veya nasıl diyalog kuruyor kadın? Ona börek götürüyor. Halbuki şimdi modern kodlarda bakarsanız etik, conduct of ethic onu kabul etmemeni gerekiyor. Halbuki öyle değil. Mesela ben de şöyle söyleyeyim. Benim doğduğum kasabada insanlar doktora süt, yumurta götürürdü. Bunu bir ahlaki kod olarak düşünmüyorlardı. O yüzden bence bu dizinin başarılı bir şeyi de şunu söylüyor. Birbirinizin anlamadığı bir dil konuşuyorsunuz. Ve bu dil maalesef buradan bakınca bir tür dinsizlik, buradan bakınca da aydınlanma karşıtı ilkel olarak gözüküyor. Halbuki film çok başarılı olarak şunu söylüyor. Herkes birbirini sorguluyor, herkes birbirini anormal görüyor ama aslında herkes mutlu olmak istiyor. Yani aslında herkes mutlu olmak istiyor. Ama bu dil problemi yüzünden herkesin mutlu olmak istediği bir ülkede herkes mutsuz sonuçta. Ne kadar büyük paradoks. Bu filmde bence bu çok iyi gösterilmiş. Dolayısıyla buradaki kurgu tartışma aslında popülist teoriyi de hani daha önce tartışmıştık. Yani neden Trump, neden popülist liderler bu kadar fay hatlarını kullanıyor? Çünkü popülist teori bize diyor ki ey insanlar günlük hayatta bu fay hatlarını siz çözemiyorsunuz. Yani siz bu başörtü, başı açık, kısa etek, uzun etek, işte bira içiyor, içmiyor, tatile gidiyor, gitmiyor, yılbaşı kutluyor, kutlamıyor. Bunlarda kavga ederseniz, yani günlük düzeyde bu sorunları çözemezseniz çıkar Trump bunları kullanır. Yani burada bunları icat etmiyor Trump. Bunları abartıyor. Bunları derinleştiriyor. O yüzden bu film aslında bize şunu hatırlatıyor. Bu sorunları biz günlük hayatta üstesinden gelebilirsek siyasal kuram açısından diyorum, bu popülist liderlerin açık düşürülmesini sağlayabilir. O yüzden baştaki soruya dönersek şöyle tamamlayabilirim bu kısmı. Bence bu filmin ilgi çekmesinin sebebi dediğim gibi tartıştığımız şeyleri bize görünür hale getiriyor. Aslında bunları tartışıyoruz. Biz bu filmi çeviriyoruz Ergun. Yani şöyle söyleyeyim, bu filmde oynamadık ama ben hatırlıyorum Türkiye'de akademisyenken onlarca yıl başörtüsünü tartıştık. Mesela ben şöyle toplantılara katıldım Türkiye'de. Bak ne kadar travmatik etkisi var. Nasıl peruk takmaları gerekiyor kızların? Bak şimdi yani günlük hayat çok dehşet vericidir. Onun içinde olmazsanız anlayamazsınız. Yani kızların nasıl peruk takması gerektiğini mesela. İşte böyle bir toplantılar yapıldı Türkiye'de. Ben bunlara katıldım. Hocaydım üniversitede. Şimdi bunun nasıl bir etki uyandığını düşünün. Şimdi ama buna benzer travmalar belki ne bileyim İslamcı otorite, rejim otoriterleşince sekülerler huzurunda oluyor. Nasıl oluyor? Mesela ailesiyle film izliyor. Orada buz pateni yapan kızın ayakları buzlanıyor mesela. İşte değil mi? Mesela bu tür şeyler, farklılar var. Dolayısıyla bu filmin aslında bence bir grup kitleyle başarılı temas kurmasının sebebi yaşadıklarımızı tartışması gerekiyor. Ancak son şunu da ekleyeyim. Acaba bu filmin söylemi geniş seküler kitle, yani entelektüel beğeni, sanatçı beğenisinin ötesinde bu öz eleştiri tartışmaları geniş kitle tarafından benimsenecek mi? Çünkü dediğim gibi işte bu anne babamızın bilmem ne yemesinde olduğu gibi burada sert şeyler de var. Yani neden biz bunu yapalım ki tepkisi görebilir. Bir de dediğim gibi buna paralel bir şey yok. Yani muhafazakarlarda henüz böyle güçlü bir eleştiri yok. Öte yandan şuna da, hatta ben bu konuda bir tweet attım. Şuna şaşırmak mümkün değil. Şimdi bu filmi mesela, bu filmde kırsal alanda yürüyüşlerde, arka fonda köpek sesinde biraz şey var. Nuri Bilge Ceylan gibi bir şey yakalıyorsun. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın da Ahlat Ağacı'nda piyango sahnesi, ne bileyim imam sahnesi var bir zamanlar Anadolu'da. Bırakalım Türkiye'deki seküler sinemayı, şarkıları, şiiri, romanı. Şunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu Türkiye'deki seküler aktörler sanatın değişik alanlarını kullanarak, yani işte gazetecilikte de öyle. Mesela en parlak gazeteciler sekülerlerden çıktı Türkiye'de. Yani hayatı anlamada, olduğu gibi anlamada çok başarılı. Hatta şöyle söyleyeyim, bir deney yapsak. Namaz sahnelerini, Türkiye'de tanınan muhafazakar yönetmenlerin çektiği namaz sahneleriyle, belki hayatında hiç namaz kılmamış, seküler yönetmenlerin çektiği namaz, mesela bir başkadırdaki namaz sahnelerindeki gerçeklik, yani mesela orada bile daha bazen başarılı görülebilir. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Hayatı en ince ayrıntısına kadar bu kadar iyi anlayan seküler düşüncenin temsilcileri, ya bunlar tabii CHP'nin temsilcileri demiyorum ama sanatta, siyasette, romanda, bu toplumu anlamada politika konusunda neden bu kadar zorlanıyorlar? Yani bu kadar toplumu, yani bir muhtar sahnesini izlediğiniz zaman orada oynayanların hepsi, yani klişe konuşuyorum, sol düşünceyle özdeşleşen insanlar değil mi? Orada hiç Anadolu'nun bağrından çıkmış beş vakit, böyle bir insan tipi yok. Yönetmen de öyle. Bu kadar iyi tanıma yeteneği olan insanların, bu kadar iyi tanıdıkları insanlarla politikada konuşamamış olmaları, bence bu film bağlamında tartışmamız gereken bir şey.
Ama mesela siyasete dönüp baktığımızda, eğer CHP örneğini vereceksek, CHP'de entelektüelizmin ya da entelektüellerin bir yeri olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun edebiyatçılarla, sinemacılarla buluştuğunu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani CHP adına konuşan sözcülere bakınca, işte Kürt meselesinde vesaire, devletin söylemine sahip çıkıyor. Yani CHP'nin siyaseti, sekülerlerin siyaseti aslında o toplumsal sanatçının getirdiği bakış açısını değil, o devletçi tek parti geleneğinden gelen aydınlanmacı, tek tipleştirici ve çoğulculuğu yakın zamana kadar inkar eden bir siyaset anlayışından kaynaklanıyor aslında.
O zaman şu sorun var. Doğru. O zaman bu birikimin sol siyasete aktarılmadığını, bak başka türlü sorayım. Türkiye'de kitleleri peşinden sürükleyen insanlar var değil mi? Kitleleri. Şimdi mesela diyelim ki Orhan Gencebay. Orhan Gencebay, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hangi mahalleden olursa olsun her mahalleden insanları harekete geçirebildi. Doğru mu? Doğru. Yani doğru. Mesela bu dizide 80'li yılların başında Ferdi Özbeğen'in şeyi var. Yani Ferdi Özbeğen nedir?
Ben onu anlamadım bir tek. Niye orada var?
Yani bence orada şunu demek, ya evet, yani Ferdi Özbeğen'i orada acaba temas kuramadığınız bu kitlelerin eğlencesi buydu mu olarak, onu ben yani yorumlayabiliriz açıkçası, tartışılabilir. Çünkü Ferdi Özbeğen 80'ler, taverna, o
eşcinsel işte, kimlik aynı zamanda.
Evet, yani paradokslar içinde hem eşcinsel kimliği var, halk içinde. Halk, o belki o küçümsendi. Mesela arabeski öyle küçümsenmedim. Yani işte arabeski falan. Mesela Ferdi Tayfur yani falan gibi. Daha sonra ne oldu ama bu bir tür inkorpore edildi. Burada şunu demek istiyorum ama. Toplumu peşinden sürükleme konusunda işte Orhan Gencebay gibileri kenara koyarsak, bak koyarsak, toplumu sürükleyen pek çok sanatçının, dizi oyuncusunun, şarkıcının aslında seküler olduğunu görüyoruz. Yani seküler, yani bu kitleleri sürükleyebilen bu insanlar,
muhafazakarlar da dahil buna tabii.
Evet, mesela şöyle örnek vereyim. Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin içinden Türk kamuoyunu sürükleyecek bir meslek icra eden insan çıkamıyor. Yani Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin içinden çıkan insanlar kendi tabanlarındaki kapalı devreyle ancak var olabiliyorlar. Veyahut tarikat ve cemaatleri devlette etki olunca al sana TRT'de bir kanal verelim diyorlar. Ancak seküler çevreden çıkan insanlar sanat ve meslek konusunda işte tiyatro konusunda, dizi oyunculuğu konusunda. Mesela ben şöyle örnek vereyim. Bunu nereden biliyorum? Ben Türkiye'deki popüler dizilerde oynayan insanları zaman zaman Instagram'da takip ediyorum. Bunların hepsinin işte paylaşımlarında işçi, madenci, kadın hakları, hayvan hakları, hep bunlar var. Aslında bunların hepsi seküler arka plan. Yani ben şimdiye kadar bu izlediklerim arasında dindar bir formasyondan geldiğini bana gösteren hiçbiri yok. Mesela bu dizide oynayanlar dahi, mesela bu dizide oynayanlar, dindar rol oynayanlar aslında özel hayatlarını Instagram'da takip ederseniz tam bir şehirli seküler arka plandan geliyor. Demek ki şu, bu insanlar mesleklerini kullanarak geniş kitleleri, içinde muhafazakar olanları da peşlerinden takip ediyorlar. Yüz binlerce takipçileri var, milyonlarca takipçileri var. Bu kitleyi harekete geçirmek sadece siyasette yapılıyor. Burada demek ki bir temel boşluk var. Bence bu dizinin o yüzden aslında verdiği, benim anladığım bu işlevsel dile dönün. O çorabı vermek. İfade biliyor muyum demek istediğimi? Bak başka paradoksal bir örnek vereyim. Hatırlıyor musun? En son ahvalde ben ne dedim? CHP dedim din konusunda Fransa'yı eleştirmesin çünkü unutulacak dedim. Hiç, bak bir ay geçti. Yani Fransa hiçbir şey kalmadı. Yani Fransa'daki peygamber karikatürünü o sırada hatırlar mısın? Akıllıca da bir şey yaptı CHP. Emine Hanım'ın çantası da Fransız dedi. Hatırlıyor musun? Bak evet. Buna AKP'nin verdiği cevap bence çok zekiceydi. Dedi ki bu çanta çakma dedi. Aslında bu dile oynamak. Çünkü mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de Pakistan'da Hindistan Akademiyesi çakmadır. Fotokopiyle doktora yaparsın. Yani kitap alamazsın. Paran yok.
Türkiye'de de çakmadır.
Efendim?
Türkiye'de de şu anda çakma.
Neden dolayı biliyor musun? Çünkü doktor öğrencisin. Bir kitap 30 dolar nasıl alacaksın? Fotokopi çektirirsin. Yani çakma kavramı bir oraya sığınırsınız. O yüzden ya Fransız çantası almış diye kızan adam çakma denildiği zaman bir dakika ya diyebilir. Aslında çok zekice bir manevra yapıyordu AKP tırnak içinde. Şimdi bunu çok ya yani bu film bence şunu söylüyor. Yani bu yani psikiyatre diyor ki ya sen bu kadınla börek yemen lazım diyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani en sondaki sahnede hani işte ben vejeteryanım evet. Almam gerekmiyor falan feşmekan. Benim kanaatim bu seküler sanatçıların toplumu bu algılama becerisi, bu dili imite etme becerisini siyasete aktarılamaması bence çok büyük bir problem.
Şimdi biraz da Avrupa İslamı'na değinelim. Bu filmden geçiş yaparak oradaki hoca tiplemesi ilginçti. Yani benim aslında Türkiye'de imam, din adamı deyince aklıma böyle hoş sohbet, güler yüzlü, insancıl tipler gelmiyor. Daha sert, yasakçı, karanlık bir, yani bana bir imamı tarif et desen, bu imam gibi bir imamı tarif edemezdim. Bu bir gerçekçi mi? Yani Türkiye'deki imam...
Ergun şöyle, bence filmin gerçekçilik konusunda senin dediğin açısından değil de zayıf olduğu yerlerden biri bu imam figürü bence. Fakat güzel bir noktaya kalamış. İmam dikkat edersen gül hikayesini herkese anlatıyor. Aslında bu doğru. Aslında dinin güçlü olması sebebi sürekli aynı şeyi söylemiş. Bunu çok iyi yakalamış. Yani herkese al bak bu değil plastik. Aynı şeyi söylüyor. Aslında dini aktörler Cübbeli Ahmet'i dinleyin, Cübbesiz Hasan'ı dinleyin. Size aynı şeyi söylerler. Sorun burada şu bence. Bence sen şurada yanılıyorsun. İzin verirsen böyle söyleyeyim. Bir şeye çok kızdığın zaman, yani senin için demiyorum kendiniz için. Biz şimdi Erdoğan'a çok kızdığımız için o kızgınlıkla her şeyi okursak aslında Erdoğan'a hizmet etmiş oluruz. Dolayısıyla Türkiye'deki imamların çoğu kendi halinde etliye sütlüye karışmayan ya bak işte şu kadar kriz var biz hiç olmazsa ayda 3-4 bin lira maaş alıyoruz. Kızı okuttuk. İşte büyük oğlanı da el verdik. İşte bir ev aldık. Diyen insanlar. Bunlar yani ve Anadolu köylerindeki bu imamlar ahalinin bir sıkıntısı varsa koşan, cenazeye giden. İfade yani böyle tipler. Yani bu yani bunlar böyle çok süper de aktörler değil. Daha önce bunu söylemiştim. Ama karanlık tipler de değil. Buradaki sorun şu.
Yani karanlık derken gülmeyen.
Evet, onun sebebi şu. Şuna mı da mesela hayır ama ne kadar mesela biz bir anket yaptık mı? Saha çalışmasına gittik mesela Marmara bölgesinin 100 imamıyla mülakat yapıp bunların gülme. Öyle değil mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim küçüklüğümde ben yani çevremdeki imamlar gülüyorlardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim bildiğim bir köyde Ramazan'da davullar çalarak, şarkılar söyleyerek halkı uyandıran imamlar var. Burada şunu demek istiyorum. Buradaki sorun şu. Bu film üzerinden bakarsak. Politik kavga bize hep o tarafı bu kavgayı yapanlar gibi algılatıyor. Yani işte bütün Kemalistler böyledir. Bütün imamlar dediğim gibi. Yani ben imamları da idealize etmek istemiyorum. Türkiye imamları vasat eğitim almış. Belli alanlarda uzmanlıkları olan, çok dini bilgisi olmayan, yani bir köyde, bir kasabada ne tür dini bilgi ihtiyacınız olacak? Yani İmam Hanefi olmanıza gerek yok ki. Bakın bir tane araştırma var. İki kişi yazmış. Birinci yazarı kadın, ismini unuttum, Hülya'ydı, soyadını hatırlayamıyorum. Manisa civarında imamlar üzerine bir araştırma. Google'dan bakılabilir buna. İmamların Maturidi, Ebu Hanife'nin ne zaman yaşadığını da biliyorlar. Ya bunlar bizim gibi insanlar. Liseden çıkmışlar, üniversiteden, belki ilahiyat fakültesinden. Orada bir yol tutturmuş gidiyorlar. İmam dediğimiz öyle olağanüstü bir şey değil. Dolayısıyla bunların bunlar ama şöyle bir durumdalar. Devlet memuru, devlet baskı yapınca öyle davranıyorlar. Böyle yapınca böyle davranıyorlar. Burada bence kritik olan şudur. Türkiye'deki camileri devlet baskısından dolayı madenci ölümlerine sessiz kalmakla eleştirebiliriz. Bu doğru bir eleştiridir. Ama bu imamları işte bu filmin dediği gibi birbirimize kızdığımız için, bu da o tarafta olduğu için işte asık suratlı demek bence gerçekçi olmaz. Kendi hallerinde insanlar, yani Anadolu mesela benim tanıdığım, daha mesela ben Kur'an kursuna gittim küçüklüğümde, imam köyde bir yaşayan bir adam, işte ne bileyim, o kendine katkıda bulunmak isteyen. Dolayısıyla öyle bir asık suratlılık falan feşmekan şey söz konusu değil. Ama şunu kabul etmek yerinde, bu dizideki imam tiplemesi biraz daha pozitif hale getirilmiş. Yani belli ki burada dizi yönetmenim artık senaristim nasılsa bunu biraz promote ediyor. Yani bundan korkmayın demek istiyor. Fakat şu sahne bence güzel. Yani orada plastik gül, gerçek gül farkını, standart, bak sorunu ne olursa olsun herkese aynı hikaye anlatması doğru bir teşhis. Burada bir buluş yapıyor dizi. Çünkü dinin bence sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyada etkili olmasının bir sebebi ısrarla aynı şeyi anlatması. Israrla, bak Trump seçimlerde ısrarla deyince diyor ya bir şeyi. Ben CNN'de izledim. Bir yorumcu dedi ki, bir siyaset bilimci, bir narrative yaratmak istiyor. Bir şey, yani bir söylem yaratıyorsunuz. O söylem söyleye söyleye bir zaman sonra
gerçekli oluyor.
Aslında o yüzden imamlar söylem inşa edenler. İmamlar bilgi dağıtan, güç dağıtan, söylem inşa ediyorlar. Bir de şunu unutmamak lazım Ergun. Türkiye'de insanlar imamlara genelde sıkıntısı varken gider. Bu film de onu çok iyi anlatıyor. Sıkıntısı olan adam moral peşindedir. Yani
bir çeşit terapist aslında.
Evet, terapist tabii. Yani aslında bu filmde de ne demek istiyor? Herkes kendini dinleyecek adam arıyor. Yani birini anlatmak istiyor. Yani imam aslında onu dinliyor. Mesela şimdi bir, bak şöyle örnek vereyim. İstanbul'da okuyorsunuz. Üniversitedesiniz. Sekülersiniz. Hafta sonu bara gidiyorsunuz. Bu ne kadar sizin için normalse, Kayseri'de, Konya'da, Anadolu'nun her şehrinde haftada bir muhakkak sohbete giden insanlar var. Bütün cuma mukabeleler var. Anadolu'da sohbetler üzerine bir sürü makale yayınlandı. Esnafı, iş adamı muhakkak gittiği bir sohbet var. Bu ya bir tarikatın sohbeti, ya bir, bunu durdurma imkanı yok. Bu film zaten bize bunu söylüyor. Ya toplumu beğenmiyor ama değişmeyecek bu. O yüzden bu devam edecek. Yani bunu durdurmanın yolu yok. Burada bence şu var. Sadece en başta söylediğim gibi mahallelerden insanları çık, yani hadi bakalım insanları ikna et. Mesela bir örnek vereyim. Bak ben kişisel olarak yorumlarını hiç beğenmiyorum Cübbeli Ahmet'in. Ama şöyle bir hayale kapılmayalım. Cübbeli Ahmet'i bazı videoları var ya, konuşuyor, kahkahalar atıyor, insanlar gülüyor. Şöyle bir şeye kapılırsak çok yanılırız. Cübbeli Ahmet'i yasaklarsak onu dinleyenler, aa hadi yasaklandı o zaman gidip felsefe kulübüne gidelim demeyecekler. Bu sefer nereye gidecekler? O soruyla karşı karşıyayız. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi yani? Şimdi Cübbeli Ahmet nedir? Orada karakteri yapıyor, espri yapıyor. Arada bir erotizm de var. Yani orada bir şov yapıyor aslında. Ona tabii, bakarsınız. Tabii bak.
Çok şov yapıyor Cübbeli Ahmet. Çok
tabii bak, yani.
Yani muhafazakar kesimin Cem Yılmaz'ı
abi. Ya yani, o espri yapıyor. Mesela Habertürk'e çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Buradaki sorun şu. Ya bu devam edecek. Diğer bir sürü mele var Güneydoğu'da. İnsanlar sohbetlere gidiyor. Kayseri'de bir gelenek bu. Konya'da hakeza öyle. Tarikat var, cemaat var, bilmem ne var. Bu film şunu söylüyor. Yani normal kim? hepimiz içimizde işte bir faşizm. Hadi sen bunu normalleştirmeyi anlamamız gerekiyor. O yüzden imam tiplemesini ben kısmen biraz promote edildiğini düşünüyorum. Burada yani bu filmde yani bu filmi biz evet seküler Kürt sorunu din var ama bu film %51 aslında bir sekülerizmin yani sekülerlerin bir tür anlama çevirisi ki bunun bir önceki versiyonu hatırlarsan rap şarkıcıları bir grup bir şarkı yapmışlardı. İsmini unuttum. Uzun bir Susma. Hatırlıyor musun? Susma diye yakın zamanda evet. Bir rap. Orada bir şarkı ne diyordu? Batılı kavramlarla açıklıyorsun ama bir Orta Doğulusun. Kendi ülkende işte, tweet atmaya korkar hale geldin. Orada da bu eleştiri vardı. Yani burada sekülerizm içinde şöyle bir tartışma var. Bu yaşadığımız toplumla böyle konuşmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunun ifadesi de neydi? Hep tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun minberde Yasin okumasıydı. Bunu eleştirebilirsiniz. Ama ben fenomeni anlatıyorum. Bu bence Türkiye'nin siyasi tarihinde Erdoğan'ın temsil ettiği siyasi söylemi cepheden en isabetli saldırılardan biriydi. Yani çok çok isabet hani savaşlar olur ya böyle işte vurursun tam isabet etti. Tam orayı şey yaptı. Aynı tür bir şeyi İmamoğlu bence çok başarılı İngilizce konuştuğu klipte yaptı. Bak o başarılı olacak göreceksiniz. Yani o konuşma
zaten yandaş medyada rahatsızlık yarattı o alay etme çabası aşağı.
Efendim nasıl konuşurmuş? Uslubu böyleymiş ya. Kim yani ne önemi var bunun? Yani bu şeyin. Dolayısıyla bu buradaki yani ve şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu dizinin mesajı geniş seküler kitle tarafından kabul edilirse dışlanabilir de. Çünkü ben biliyorum bazıları bundan rahatsız olacak. Çok sert ifadeler var burada. O zaman şu eleştiri daha ortaya çıkacak. Dindarların entelektüel öz eleştirisi nerede? Yani şu an dindarlar ya deprem oluyor. Dolar bilmem nereye çıkmış. Buradan bir öz eleştiri gelmiyor. Sürekli olarak ya dışarısı suçlanıyor ya da dediğim gibi işte kadere atıf yapılıyor. Oradan gelmiyor. Burada şunu söylemek isterim. Bu Türkiye bir gün normalleşecekse, biraz daha demokratikleşecekse benim gördüğüm seküler kitlenin elinde bir fırsat var. Bunu dediğim gibi mahallesini değiştirenlere hadi gel bir günah çıkar, hadi gel itiraf et dememek lazım. Bunu hiç konuşmamak lazım. Bunu konuştukça yani işte ne bileyim evet hayır yetmez ama evet böyleydi. Siz işte mesela siz de cemaatle bilmem ne yaptınız. Bununla bak böyle olursa öbürleri de başka dosyalar açar. Mesela Dersin dosyası açılır. Hadi bakalım çık işin içinden çıkabileceksen. Nasıl çıkacaksın bu işin içinden?
Bugün de zaten Dersin
evet, yok. Rıza üzerinden. Buradaki temel mesele bence bu açıdan iyi ama dediğin gibi imam profili biraz promote edilmiş. Yani anladığım kadarıyla oradaki imam bence ortalama bir imama göre biraz daha böyle bir filozofik şey yapan birisi gibi gözüküyor.
Peki şimdi Fransa'da başlayan, Almanya'ya da yayılmaya devam eden bir Avrupa İslamı çalışması var. Türkiye'den, Fas'tan, bir ülkeden daha galiba yakın zamanda imam kabul etmeyeceklerini bu ülkelerin kendi eğitim sistemleri ya da oradaki Müslümanlarla işbirliği içinde bir imam eğitimine gidecekleri belirtiliyor. Bu İslam'ın yeniden yorumundan çok siyasi etkiden arındırılmasına evet. Yönelik bir hamle değil mi? Yani buradan şey bekleyemezsin işte reformist bir İslam anlayışını hedeflemiyor bunlar.
Şimdi şöyle tam olarak dediğin gibi şimdi Avrupalılar şunu algıladılar. Bizim buradaki Müslümanların topraklarıyla iki tane patolojik, onların içinden söylüyorum, tırnak içinde ilişkisi var. Bu burayı zehirliyor diyorlar. Birinci ilişki nedir? Bunlar oy kullanıyor orada. Çifte vatandaşlık gibi hukuksal prosedürler var. Bunlar devam ettiği sürece Türkiye'deki veya işte o ülkedeki politik kavgalar buraya taşınıyor. O yüzden ne yapalım? Önce hukuksal bu tarafı yok edelim. İşte buradakiler, sen Almansın, Almanya'da oy kullan, başka oy kullanma. Bu tartışılıyor şu anda. Birinci ayağı bu. Yani hukuksal olarak Avrupa'daki Türkleri veya Müslümanları kendi ülkelerindeki siyasetten koparmak istiyorlar. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Bunlar orada
ama oynadı. Haksızlık değil mi yani demokratik ilke?
Valla bu şöyle yani çifte vatandaşlık Türkiye hukukunda biliyorsun yani bu devletler özel hukukun zor bir konusu. Yani bu felsefi bir tartışma. Yani bunun
gerçi buna... benim yaşadığım ülkede Kanada'da expat olabiliyorsun. Yani buranın sisteminde kayıtlı olmaktan çıkıp başka bir yerde oturma izni alırsan hem vergi mükellefi olmuyorsun, vergi mükellefi olmaktan çıkıyorsun ama oy kullanma hakkını da kaybediyorsun. Yani Amerika'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan bir Kanadalı oy kullanamıyor Kanada seçiminde. O hakkından şimdi, da beraber.
Buradaki, işte bak bunlar çok farklı. Niye? Çünkü şunu kabul edelim Ergun. Uluslararası sistem bir kulüp. Bu kulübün üyeleri modern devletler. Ulus devlet bunlar ve bunlar vatandaşlık üzerinden çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bir kişinin aynı anda iki ülkenin vatandaşı olması felsefi bir problem bu. Yani
aynı anda iki yerde on fiziğe
de. Evet. Dolayısıyla bu konu böyle biraz muğlak ama tolere ediliyor falan filan. Şimdi bu birincisi. İkincisi de senin dediğin. Yani birincisi bu hukuksal olarak koparalım. İkincisi de buradaki kurumlardan mezun olanları imam yapalım. Çünkü ithal ettiğimiz zaman bu imamlar ülkelerindeki inancı getiriyorlar, ülkelerindeki kadın algısını falan filan getiriyorlar. Dediğim gibi bu başlangıçta bir böyle büyük bir reform yapar mı emin değilim. Ancak eğer çok başarılı, prestijli bir eğitim sunulursa Avrupa'da, yani diyelim ki işte Belçika'da Löwen gibi çok Katolik önemli kurumlar var, Fransa'da var işte Sorbonne, Almanya'da bir sürü üniversite var. Bunlar al sana çok kaliteli bir eğitim, İslam çalışmaları, işte Arapça, iyi bir mesleki formasyon, işte Arapça bilen veya öbür bilen bazı bir imam veya insanlar çıkarsa bunlar uzun vadede bilgi kaliteyi arttırabilir, yorumun niteliğini değiştirebilir. Ama burada şöyle sorunlar var. Birincisi bu biraz şüpheyle karşılanacak. Şundan karşılanacak. Ya işte yani gayri resmi şeyler artacak. Mesela ne bileyim
evlerde toplantı. Evler.
Çünkü bunu bir müdahale olarak da görebilir. Daha ilginç olan da şu. Mesela ben bu konuyu ilginç bir şekilde son online derste bir öğrenci sordu bana. Bu konuda bir tez yazıyormuş. Bana dedi ki filan filan gruplar buna karşı dedi Fransa'da. İlginç olan hangi gruplar karşı buna? Avrupa'da olan. Avrupa'daki dini hareketler de buna karşı. Çünkü onlar da bu sefer Avrupa'da kendi dini hareketlerinin kültür merkezleri, camileri, mescitleri var. Oraya kendi adamını koyuyor, kendisi vaaz veriyor. Bu sefer o da otonomisini kaybedecek. Yani bu olay sadece hadi bakalım Türkiye'den gelen Müslümanlar değil, onların örgütlenme mesela Pakistanlı filan caminin mescidi var, cemaatin. Veya Türkiye'de işte milli görüşün bilmem ne örgütü var. Bunları da legalize et. Yani o standartlara göre
Türkiye açısından yani Fas ya da diğer ülkeleri bilmiyorum ama sıkıntı AK Parti'nin ve devletin çok hakim olması anladığım kadarıyla bu camiler üzerinden. Yani bir çeşit beşinci kol faaliyeti gibi görülüyor anlaşılıyor.
Tam olarak böyle algılanıyor. Bu konudaki literatüre zaman zaman bakıyorum. Çünkü elimde bir üçüncü kitap var. Onu biterse acaba bunu mu çalışayım diye kafama gidip geldiği için bu biraz dikkatle okuyorum bunları. Tam olarak şu anda Avrupa'da bir konsensüs var. O da şudur. Doğru ya da yanlış. Türkiye'nin dernek, vakıflar, diyanet ve diyanet ateşeleri dışlarında bir tür beşinci kol faaliyeti olduğu, bunların aslında din politik, yani sadece din değil olduğu ve bunun durdurmak gerektiği konusunda daha da güçlenen bir şey var. Ne derler?
Ama daha önce bunu
tartıştık seninle. Şunu ben Avrupa'da yaşayan biri olarak yani gördüklerimden şöyle söyleyeyim. Bir insanı entegre etmenin en önemli yolu onun eğitim yani işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye giden çizgilerin birinde onu toplumun iyi para kazanan, prestijli bir pozisyonuna atman gerekiyor. Ki ortalama gelir kazanan bir yer. Oraya gitmediği zaman diğer kalan, yani şöyle söyleyeyim, biz Türk ailelerin çocuklarının üniversite okuma oranını yükseltmediğimiz sürece, onlar o getto içinde yaşadıkları sürece onları entelektüel film işte teorilerle değiştiremiyoruz. Çünkü kültür kendini reproduce ediyor. O yüzden buradaki çıkışın eğitim olduğu, bunu da tartışıyor Avrupalılar. Ama şöyle söyleyeyim, bu çok zor bir konu. Yani Avrupalılar şunun farkında. burada yoğunlaşmış belli kültür öbekleri var. İşte özellikle bu tartışmanın yapılmasının bir gerekçesi de Suriyeliler. Çünkü biliyorsun İsveç'te 100 bine yakın, Avusturya'da 50 bine yakın, Almanya'da 700 bine yakın Suriyeli Arap var. Bu da yani Türkiye meselesini tartışırken buna da bakılıyor. Bunlar ne olacak mesela? Şimdi bu yani bunlar tamam Beşar Esed'in uzantısı olmaz ama bunlar arasında bir örgütlenme nasıl olacak, nasıl gidecek? Dolayısıyla burada büyük bir sorun öbeği var. Fakat bunu çözmek o kadar kolay değil. Çünkü bunlar çok entegre iç içe yaşıyorlar. Yani bunları ayırmak da mümkün değil. Devletin işine gelmiyor. Yapmak da çok tutarlı değil. Dolayısıyla bu entegrasyon o kadar da kolay bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Havada gezen çok kolay bazı laflar var. İşte entegrasyon. Entegre olamıyorsun. Yüzlerce yıl. Bak Anadolu'ya bakın. Bak şöyle örnek vereyim. Bursa kırsalını gezin. 5 kilometre, 6 kilometre birbirinden uzak Dağıstanlı, Balkan, Yörük, Çerkez köyleri var. Bunlar mesela şöyledir. Çerkez köyündekiler arabaya biner. 50 kilometre uzakta kim öteki Çerkez köyüne düğüne gider. Yandaki ne bileyim Balkan köyüyle az bir ilişki vardır. Yani toplum, yani şöyle bir ütopik düşünce bir dünya yaratalım böyle Avrupa'da bu çok zor. Bence burada Avrupalılar bu politik etkiyi kırmaya çalışıyorlar. Bu çok çok büyük gündem şu anda. Bak ben yani Türkiye'deki insanlar bunu anlamıyorlar. Yani Türkiye'deki insanlar Avrupa'daki özellikle bu Türkiye müdahalesinin ne kadar artık böyle rahatsızlık doğurduğunu, çok ciddi bir gündem haline geldiğini Türkiye medyası bunu algılayamıyor. Bu şundan önemli. Türkiye de bu konuda makul bir siyasete dönmezse uzun vadede bu Avrupa'daki insanların ciddi menfaatlerine halel gelir. Bak, bu çok daha kritik bir nokta. Yani bir zaman sonra insanlar bıktıkları zaman bazı şeyler geliştirebilirler, bazı yöntemler. Mesela işte hafif hafif bunun işaretleri var. Bazı sosyal yardımlar konusunda Avrupalılar daha disipline oluyorlar, banka hesapları konusunda oluyorlar. Son tahlilde şu oluyor. Bu iki yani ülkelerin ve Türkiye'nin siyasetinden dolayı buradaki insanlar mağdur olacaklar. O yüzden Türkiye'nin de bence burada, hatırlıyor musun bilmiyorum, Erdoğan'ın ilk döneminde meşhur bir Almanya konuşması vardı bir kapalı spor salonunda. Orada evet, Türklere entegre olun demişti. Entegre olmayı tavsiye etmişti. O zamanki düşünce şuydu. Ne kadar entegre olursanız o kadar başarılı olursunuz. Bir yere gelirsiniz, şu olursunuz. İdi. O değişti. Dolayısıyla burada sadece Avrupa'ya bakmak değil ama soruna şöyle cevap verelim.
Entegre olmanın önemi koronavirüs aşısında ortaya çıktı sonuç itibariyle. Türkiye kökenli iki Alman buldu o aşıyı.
Ya şöyle bak ben sana şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın da problemleri var. Türkiye'nin de problemleri var. Ama burada Avrupa'daki, yani Türkiye'deki insanların anlamadığı şu. Avrupa'daki algıyı haklı yere, haklı bir şekilde tahrik eden Avrupa'daki Selefi Müslümanlar. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani bu Avrupa İslamı bir problemdir. %30'u Türkiye'den kaynaklanmaktadır. %20'si de diyelim ki Avrupa hükümetleri ve Avrupa toplumundan %50'si Avrupa içinde. Ya şöyle şeyler var bak. Örgütlenip kızları işte kapalı yerlerde taciz eden Selefiler var. Ben bundan haber çıkıyor. Yani mesela yılbaşı kutlaması oluyor. Bunu yani şöyle söyleyeyim.
Olağanüstü güvenlik önlemleri
aldılar. Evet oluyor. Burada ben daha dramatik örnekler vermek istemiyorum. Yani Almanya'da otobanda kafa kesen adamlar var. Ben sana söyleyeyim. Yani bunlar veya Almanya'da insanları trenin altına itenler var. Yani bunlar çoğunluk değil. Yani bütün Türkiye, Avrupa'daki Müslümanlar böyle değil. Ben bunu demiyorum. Ama sayıları az olan bu Selefi gruplar tavırlarıyla öyle bir dramatik, öyle bir dehşet üretiyorlar ki asıl bence problem bunlar. Yani Avrupa Selefizmi daha da radikal. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela vergiden dolayı Avrupa hükümetlerinin aldatılabileceği bir ahlaki norm olarak kabul edilmiyor. Bak bu ne kadar ayıp bir şey. Yani ya işte ne olacak ki vergi? Vermesek ne olur? Veya isim vermeyeceğim. Belçika'da bana bir Pakistanlı demişti ki şu ülkeden gelenlerin mahallesinin şu kadarı sahte sağlık raporuyla çalışmıyor. Yani burada ya burası Avrupa'dır. Ya burada ne yani burada ne olacak ki onun gibi böyle bir algı pompalayan bir selefizm var burada. Bunlar aslında
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da yani camide korona yardımının caminin yolsuzluğa karışmasının Almanya için ne kadar önemli olduğunu kavrayamıyor. 70 bin
onlar tehlikeli. Evet, tam bunu demek istedim. O zaman ne oluyor? Şu oluyor. Sen şimdi Avrupa, yani şöyle düşünün bakın. Şimdi kilisede bir adam gidip birisinin kafasını kestikten sonra yok efendim kolonyalizm, yok efendim Fransa hata yaptı. Bunların hiçbir önemi kalmaz Ergun. Ya bunlar şöyle birinci 50. sebep yani. 50, ya 50 tane konu var. 50.'si Fransa'nın kolonyalizm mirası. Yani efendim Fransa kolonyal işleri hata yapmış da o yüzden böyle bu olmaz yani. Bu ya
bir de bunu söyleyenlerin görmediği bir gerçeklik var. Sonuç itibariyle Fransa, Almanya o geçmişle bilimsel olarak yüzleşiyor. Kitaplar yapılıyor, yazılıyor, televizyon programları.
Ya bak Ergun şöyle söyleyeyim.
Yani
bak,
Türkiye gibi dönüp Osmanlı mükemmeldi, en ideal bak, yıllar, kolonyalizmdi demiyorlar.
Gösterebilsek, ben Arap Baharı dersi veriyorum. Orada bir hafta mülteciler, bu konuyu çalışan uzmanlar var, haritalar var. Yani oturulmuş kuşların nasıl kuşlara GPS takılıp göç yolları haritası var. Dinleyicilerimiz search edebilir. Temel migration route'lar var. Afrika, yani mesela bir tane büyük Mısır üzerinden Libya'ya, Avrupa'ya gelen var. Güney Türkiye hattı var Ege adalarından. Çünkü Schengen vizen yoksa yine Adria üzerinden İtalya'ya. Kuzey hattı var Meriç şeyinden. Afrika'da Sub-Sahra'dan gelen, ama şöyle bir görüntü var. Haritayı anlatmaya çalışayım dinleyicilere. Devasa oklar Avrupa'ya geliyor. Yani dünyanın her tarafından insanlar buraya gelmeye son çalışıyor.
Son şey gibi.
Ha, dolayısıyla bir kere Avrupa'nın sorunlarını tartışmak yani yani hakkımız var bunu tartışmaya, ama dedim ki 50. sebep bu. Yani sen gelip buraya, zaten burada bir hukuk var. 1951 mülteci sözleşmesini tanıyorlar. İşte 67 protokolü eklendi, onu tanıyor Avrupalılar. İade ilkesine göre iş yapıyorlar. Kamplara koyuyorlar. Para harcıyorlar bu konuda. Bu konuda eksiklik yok mu? Var. Başka ülkeler de yapıyor, yapıyor. Türkiye'de yapıyor, Ürdün'de yapıyor. Onlar da güzel. Ama burada kilisede bir ihtiyar kadının vahşice öldürüldükten sonra bunu yok kolonyalizmmiş, yok Fransa'nın bilmem ne yorumu, bunlar hiçbir şekilde çözüm olmaz. Şununla yüzleşmemiz gerekiyor. Evet, Avrupa'nın sorunları var, Türkiye'nin de buna katkısı var. Ama Avrupa'da maalesef bir grup selefi, insanlık dışı, bunları dışlamak, bunları ayıplamak gerekiyor. Yani bir adam bir adamın kafasını keserse Allah belasını versin demek gerekiyor. Bunu teorize etmek, filozofi etmenin şeyi yok. İfade biliyor muyum? Yani veya şu olabilir, bir kolokyum yaparsın. Niye insanlar böyle olur? Teorisi orada konuşulur. Buradaki sorun, bu vahşeti bağlamı genişleterek tartıştığından Avrupalıların fevri dönüyor. Yani şöyle düşünün, bir Avrupalıya bu durumda siz kolonizm derseniz adam sizi hepten, yani tabiri caizse fıttıracak noktaya geliyor. Bunun peki, altını çizmek, bunu algılamak gerekiyor.
Bir saate yaklaştık, açtık bile. Dilersen burada noktalayalım. Bu konuyu haftaya tartışmaya devam edelim. Nedir çözüm yolları? Farklı benim daha yani. Cemaatler tabii. Burada rol oynayabilir mi? Onları konuşalım. Ağzına peki, sağlık.
Peki. Herkese iyi hafta diliyorum. Görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.